Kitabın adı Betondaki Sarışın, yazarı Michael Connelly, 10. ayrım. 7. Kutunun içindeki bir pastaya ya da Marilyn Monroe'ya benzemesi için yapılan garip oyuncaklara benziyordu. Antropolog, alçı kalıbın yüzüne 5 cilt rengi vermiş, mavi gözlerine uyması için dudaklarını kırmızıya boyamıştı. Bir pastanın üzerindeki kremayı anımsatıyordu. Bir de dalgalı bir peru vardı. Odanın ortasında durup alçı kalıba bakarken, gerçek bir insana benzeyip benzemediğini düşündü. Gösteri zamanına 5 dakika var, dedi Edgar. İskemlesini dosya dolabının üzerinde duran televizyona çevirmiş, elinde uzaktan kumanda aygıtıyla oturuyordu. Mavi takım elbisesinin ceketi, masanın bir ucundaki askıya özenle asılmıştı. Boşta ceketini çıkarıp askıya tutturdu. Mesai kutusunda kendisine ayrılan bölmeye baktı ve cinayet masasındaki yerini aldı. Sylvie'yi aramıştı. Diğer mesajlar önemli değildi. Kanal 4'te haberler başlarken, Sylvia'nın numarasını çevirdi. Betondaki sarışın konusundaki raporun birinci haber olarak verilmeyeceğini bilecek kadar kentin önceliklerini tanıyordu. Bizim konuya gelince, o telefona gereksinim duyacağız, dedi Edgar. Bir dakika bile sürmez. Hemen göstermeyeceklerdir. Tabii eğer göstereceklerse, yayınlayacaklar. Hepsiyle gizli anlaşmalar yaptım. Kimliği ortaya çıktığı takdirde, her kanal kendisini öncelik tanıyacağımızı sanıyor. Kızın ailesiyle görüşmek için hepsi can atıyor. Ateşle oynuyorsun dostum. Öyle bir söz veriyorsun ve onlar da atadıldıklarını anlayınca. Sylvia telefonu açtı. Alo, benim. Merhaba, neredesin? Büroda. Bir süre telefonlara bakmak zorundayız. Dün ortaya çıkan kurbanın resmi haberlerde yayınlanacak. Duruşma nasıldı? Şimdilik davacının lehinde. Ama sanırım biz de birkaç puan aldık. Bugünkü Times'ı öğleyin okudum. Yazdıklarının yarısı doğru. Gelecek misin? Geleceğini söylemiştin. Er geç gelirim. Hemen değil. Telefonlara cevap vermekte yardımcı olmak zorundayım ve tabii sonunda ne elde edeceğimize bağlı. Eğer başaramazsak erken gelirim. Edgar'ın konuştuklarını duymaması için farkında olmadan sesini alçalttığını hissetti. Ya bir ipucu yakalarsanız, bakarız. Derin bir soluk sesi ve uzun bir sessizlik. Harry bekledi. Son zamanlarda çok sık bakarız demeye başladın Harry. Bu konuda konuşmuştuk. Bazen, biliyorum. Senin yalnız kalmak istediğini düşünüyorum. Tepenin üstündeki evine tek başına çekilip, ben de dahil olmak üzere tüm dünyayı dışlamak istiyorsun. Seni değil, bunu biliyorsun. Bazen bilmiyorum. Şu anda da bildiğimi sanmıyorum. Benim ya da bir başkasının yakınlığına gerek duyduğun zamanlarda bile beni iteliyorsun. Boşun verecek yanıtı yoktu. Telefonun öbür ucundaki kadını getirdi aklına. Herhalde mutfaktaki taburede oturuyordu. Herhalde ikisi için akşam yemeği hazırlamaya başlamıştı ya da belki kendisinin huylarına alıştığından hazırlık yapmak için telefon etmesini beklemişti. Bak, üzgünüm dedi boş. Nasıl olduğunu bilirsin. Akşam yemeği için ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Ve akşamda hiçbir şey yapmayacağım. Edgar alçak sesle ıslık çalınca Harry ekrana baktı ve kurbanın boyalı yüzünü gördü. Kanal 7 haberi geçiyordu. Kamera, kadının yüzünü yakından gösterdi. Ekranda hiç de fena görünmüyordu. En azından kremalı pastaya benzemiyordu. Büronun halka açık olan iki telefon numarası ekranda göründü. Haberi veriyorlar dedi boş Sylvia'ya. Bu hattı açık tutmalıyım. Seni daha sonra bir şeyler öğrenince ararım. Pekala dedi Sylvia ve telefonu kapattı. Edgar şimdi Kanal 4'e geçmişti ve yine kurbanın yüzü ekrandaydı. Sonra Kanal 2'de raporun son birkaç saniyesini izlediler. Haberciler, antropologla bile görüşme yapmışlardı. Bugün haberler hızlı değil dedi boş. Lanet olsun dedi Edgar. Şu anda tüm kapıları çalmış bulunuyoruz. Yapacağımız yalnızca... Çalan telefona uzanıp açtı. Hayır, şimdi bitti dedi. Bir dakika dinledikten sonra. Tamam, tamam, yaparım, pekala. Almacı yerine bırakırken başını salladı. Pont mu diye sordu boş. Evet, haberin yayınlanmasından 10 saniye sonra isminin bize bildirileceğini sanıyor. Tanrım ne kadar salak. Ondan sonra arayan 3 kişi, televizyon izleyicilerinin genel zeka seviyesinin ve yaratıcılık yoksunluğunun göstergesiydi. Her üçü de anandır ya da benzeri laflar edip kahkahalarla güldüler. 20 dakika sonra çalan telefona bakan Edgar not almaya başladı. Öteki telefona boş cevap verdi. Dedektif Baş, kiminle görüşüyorum? Konuşma kayda geçiyor mu? Hayır, geçmiyor. Kimsiniz? Adımı boş ver. Bu kızın adının Maggie olduğunu öğrenmek istersin diye düşünmüştüm. Maggie bilmem ne. Güney Amerika kökenli. Onu videolarda görmüştüm. Ne videosu? MTV filan mı? Hayır, Sherlock Holmes. Büyükler M2 filmleri. Filmlerde sevişiyordu. Yetenekliydi. Ağzıyla adama prezervatif takıyordu. Telefon kapandı. Boş, önündeki not kağıdına bir şeyler yazdı. Güney Amerika kökenli mi? Alçı kalıbın boyanış biçiminin, kurbanın kökeni hakkında bilgi verdiğini sanmıyordu. Edgar konuşması bitince, arayanın kızın adını Becky olarak verdiğini ve birkaç yıl önce Studio City'de yaşadığını anlattığını söyledi. Sende ne var? Bana Maggie dediler. Soyadı yok ama Latin kökenli olabilirmiş. Porno artisti olduğunu söyledi. Olabilir gibi geliyor bana ama hiç de Meksikalı'ya benzemiyor. Biliyorum. Telefon çalınca Edgar atıldı ve birkaç dakika dinleyip kapattı. Annemi tanıdığını söyleyen bir başkası. Bir sonraki telefonu boş yanıtladı. Televizyonda gösterilen kızın porno filmlerde oynadığını söylemek istiyorum dedi telefondaki ses. Nereden biliyorsunuz? Ekrandaki yüzü tanıdım. Bir zamanlar bir video kiralamıştım. Yalnızca bir kere. O kız oynuyordu. Bir kere izlemiş ama anımsıyor diye düşündü boş. Evet, tabii. Adını biliyor musun? Öteki telefonu Edgar açtı. Hiç isim bilmem dostum dedi telefondaki ses boşa. Nasıl olsa hepsi takma ad kullanır. Video filmin adı neydi? Anımsamıyorum. Şey, filmi izlerken epey içmiştim. Dediğim gibi yalnızca bir tek film izledim. Bak, burada günah çıkartmıyorsun. Başka bir şey biliyor musun? Hayır ukala, bilmiyorum. Kiminle görüşüyorum? Söylemek zorunda değilim. Dinle beni. Biz burada bir katili bulmaya çalışıyoruz. Videoyu kiraladığın yerin adı neydi? Bunu sana söylemem. Benim adımı onlardan öğrenebilirsin. Ayrıca bu filmler yetişkinlere film kiralayan her dükkanda var. Eğer yalnızca bir tek film kiraladınsa bunu nereden biliyorsun? Telefon kapandı. Boş büroda bir saat daha kaldı. Sonunda aldıkları bilgileri sıraladılar. 5 kişi boyalı yüzün bir porno artistine ait olduğunu söylemişti. Bir tanesi adının Maggie olduğunu iddia ederken, diğer 4 erkek isimlerle ilgilenmediklerini açıklamışlardı. Bir telefon, kızın adının Becky olduğunu ve Studio City'de yaşadığını belirtmişti. Bir başkası ise, La Brea semtindeki Bobby Trap adlı striptiz kulübünde çalıştığını bildirmişti. Adamın biri ekrandaki yüzün kayıp olan karısına benzediğini iddia etmiş ama birkaç soru daha sorunca kadının ancak 2 aydır kayıp olduğunu öğrenmişti boş. Betondaki sarışın ise çok daha önce yaşamını yitirmişti. Telefondaki adamın sesindeki umut boşa gerçek gibi gelmişti ama ekrandaki yüzün karısına ait olamayacağını söylerken adamı yine boşlukta bıraktığı için bu haberin iyi mi kötü mü olduğuna karar verememişti. Arayan 3 kişi daha sarışın kadınla ilgili biraz bilgi vermek istemiş ama sordukları bazı sorular, bu seslerin polisleri aramaktan keyif alan telefon sapıklarına ait olduğunu ortaya çıkardı. En olağan dışı haber, Beverly Hills'te yaşayan bir medyumdan geldi. Kadın haberi izlerken, elini ekrana dayadığını ve ölen sarışının ruhunun çığlığını duyduğunu söylüyordu. Ne diyordu diye sordu boş sabırlı bir sesle. Şükrediyordu. Neye şükrediyordu? Tanrım, bildiğimi sanmıyorum. Yalnızca bu kadar algıladım. Eğer alçı kalıba dokunabilirsem, daha fazlasını duyabilirim ama. Peki, şükreden bu ruh kimliğini de açıkladı mı? Biz burada bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Şükran çığlıklarından çok isimler bizi ilgilendiriyor. Bir gün inanacaksınız ama o zamana kadar zaten yitip gideceksiniz dedi medyum ve telefonu kapattı. Saat 7:30'da boş, gitmesi gerektiğini söyledi. Sen ne yapacaksın? Saat 11 haberlerini bekleyecek misin? Evet, ben halledebilirim. Eğer çok telefon gelirse, ön masadaki salaklardan birini yardıma çağırırım. Fazla mesai iyi geliyor diye geçirdiği içinden boş. Bundan sonra ne olacak? Bilmiyorum. Sen ne dersin? Anandır diyenlerin dışındakiler porno artisti olduğu konusunda fikir birliğine varmış gibiler. Anamı bu konunun dışında tut. Porno işini nasıl kurcalayabilirim? Ahlak masasından dedektif Ray Mora porno işiyle uğraşır. En iyisi odur. Ayrıca bebekçi özel ekibindeydi. Onu ara ve gelip alçı kalıba bir bakmasını iste. Belki de onu tanıyordur. Arayanlardan birinin kızın adını Maggie olarak verdiğini söyle. Tamam, bebekçiye çok uygun değil mi? Yani işin porno kısmı demek istiyorum. Evet, uygun düşüyor dedi ve bir an düşünüp ekledi. Kurbanlardan ikisi de aynı meslektendi. Elinden kurtulmayı başaran kadın da porno artistiydi. Şanslıymış. Hala aynı meslekte mi? Öyle duymuştum ama bugüne kadar ölmüş bile olabilir. Ama yine de bir anlamı yok Harry. Neyin? Porno artistliğinin yine de bebekçinin işi olduğunu kanıtlamaz. Gerçek bebekçi demek istiyorum. Boş başını sallamakla yetindi. Eve giderken yapmak istediği bir şey vardı. Arabasından Polaroid makinesini aldı ve alçı kalıbın iki kare resmini çekip cebine attı. Onu izleyen Edgar sordu. Ne yapacaksın bunlarla? Sylvia'ya giderken yolda Valley semtinde durup yetişkinlere özel dükkanlardan birine uğrayacağım. Sakın o küçük odaların birinde uygunsuz bir biçimde yakalanma. Tavsiyen için teşekkürler. Mora'nın söyleyeceklerini bana da ilet. Boş ara sokaklardan geçip Hollywood çevre yoluna çıktı ve kuzeye dönüp Lancashire çıkışından San Fernando Vadisi'nde kalan Kuzey Hollywood bölgesine ulaştı. Arabanın dört camı da açıktı ve içeri serin bir rüzgar doluyordu. Sigarasının küllerini rüzgara savurdu. Kaj istasyonunda teknofunk caz müziği başlayınca radyoyu kapattı. Vadi Los Angeles'teki seks ticaretinin merkeziydi. Ayrıca ülkenin en büyük porno endüstrisi de buradaydı. One Nice, Canoga Park, North Ridge ve Chatsworth gibi ticaret sanayi bölgelerinde yüzlerce porno film yapımcısı, dağıtımcısı ve deposu yer alıyordu. Sherman Oaks'taki mankenlik ajansları filmlerde oynayan kadın ve erkek artistlerin %90'ını sağlıyordu. Sonuç olarak da vadi, bu malzemelerin en fazla perakende satışının yapıldığı bölge haline gelmişti. Filmler burada çekilip satılıyor, ayrıca postayla satış servisiyle ülkenin dört bir yanına, stüdyoların depolarından ya da Lancashire Bulvarı'ndaki X Marks the Spot gibi mağazalardan dağıtılıyordu. Boş büyük mağazanın önüne park edip binaya baktı. Bir zamanlar Pick and Pay adlı bir süpermarketti ama mağazanın içeriği değişince yerden tavana kadar yükselen ön camlar tuğlayla örtülmüştü. Kırmızı neon ışıklarıyla parlayan X Marks the Spot yazısının altındaki beyaz duvar, olağanüstü büyük göğüslü çıplak kadınlar ve erkek figürleriyle süslenmişti. Siyah resimler Boş'un karayolunda sık sık rastladığı kamyonların çamurluklarını süsleyen metal silüetleri andırıyordu. Bu dükkan herhalde araçlarını böyle resimlerle süsleyen sürücülere ve benzerlerine hizmet veriyordu. Dükkanın sahibi Harold Barnes, Chicago mafyasının kilit isimlerinden biriydi ve yıllık cirosu herhalde 1 milyon dolardan fazlaydı. Tabii resmi kayıtlara göre. El altından da en az bu kadar daha kazanıyordu. Boş bu bilgileri 4 yıl önce özel ekiple birlikte geceleri görev yaptığı asayiş şubesi dedektifi Mora'dan almıştı. 25 yaşlarında bir adamın Toyota marka arabasından inip acele adımlarla dükkanın ağır ahşap kapısından içeri gizli ajan gibi süzülüvermesini seyretti ve ardından kendisi de içeri girdi. Eski süpermarketin ön bölümü video filmler, dergiler ve yetişkinlere yönelik seks eşyalarının satış ve kirasına ayrılmıştı. Arka bölümde ise özel buluşma odalarıyla video bölümleri vardı. Perdeli bir kapıdan bu bölüme geçiliyordu. Arka taraftaki heavy metal müziğiyle video bölmelerinden gelen sahte şehvet çığlıkları birbirine karışıyordu. Sol taraftaki cam tezgahın ardında iki adam duruyordu. İri yarı olanı herhalde huzuru sağlamak, ufak tefek ve daha yaşlı olanı ise paraları saymakla görevliydi. Adamların bakışlarından ve göz çevrelerindeki ciltlerinin gerilmesinden, kapıdan içeri girdiği anda kim olduğunu tahmin ettiklerini anladı. Adamlara yaklaşıp Polaroid resimleri tezgahın üzerine bıraktı. Kimliğini öğrenmeye çalışıyorum. Video filmlerde rol aldığını duydum. Onu tanıyor musunuz? Ufak tefek adam öne eğilip resimlere bakarken, iri yarı olanı yerinden kıpırdamadı. Allah'ın belası bir pastaya benziyor dostum dedi ufak tefek adam. Ben hiç pasta tanımam. Pastayı sadece yerim. İri yarı adama baktı ve çapkınca gülümsediler. Yani sen onu tanımıyorsun. Ya sen? Ben de aynısını söyleyebilirim dedi iri yarı olana. Ben de pastayı yalnızca yerim. Bu kez kahkahalarla güldüler. Herhalde ellerini havaya kaldırıp çak bir tane yapmamak için kendilerini zor tuttular. Ufak tefek adamın gözleri pembe renkli gözlük camlarının ardından parlıyordu. Pekala dedi Boş, öyleyse biraz çevreye göz atayım, teşekkürler. İri yarı adam öne doğru birkaç adım attı. Tabancanı kimseler görmesi iyi olur. Müşterilerin heyecana kapılmasını istemeyiz. Adamın bakışları donuktu ve bedeninin pis kokusu 1,5 metreden bile duyuluyordu. Toz kullanıyor diye düşündü Boş ve ufak tefek adamın onun niçin işten atmadığını merak etti. Yeterince heyecana kapılmışlar zaten dedi Boş. Tezgahtan ayrılıp, satılık ya da kiralık yüzlerce video kutusunun sıralandığı duvara yaklaştı. Aralarında, demin içeri giren gizli ajan kılıklı adam da dahil, yaklaşık 12 kişi filmleri inceliyordu. Filmlerin sayısını ve dizilişini düşününce, görev gereği, Vietnam Savaşı anıtındaki ölen askerlerin isimlerini tek tek okuduğu günü anımsadı. Videoları araştırmak, korktuğu kadar uzun sürmedi. Eşcinselleri ve zencileri atlayıp, betondaki sarışına benzeyen ya da ismi Maggie olanları gözden geçirmeye başladı. Videolar alfabetik sırayla dizildiğinden, Z harfine ulaşması 1 saat kadar sürdü. Zindandaki Kuyruklar adlı filmin kutusundaki resim dikkatini çekti. Bir tabutun içinde yatan çıplak kadın, sarı saçlıydı ve karakoldaki kutuda duran alçı kalıbı andıran kalkık bir burnu vardı. Kutunun arkasını çevirince, bu kez kadının dizleri ve elleri üzerinde durduğu, arkasından bir adamın yaslandığı başka bir resmi vardı. Dudakları aralıktı ve yüzü adama dönüktü. İşte bu dedi Boş. Artistlerin listesine bakınca isminin de uyduğunu fark etti. Boş video kutusuyla tezgaha döndü. Tam zamanında dedi ufak tefek adam. Burada laf olsun diye oyalananları sevmeyiz. Polisler bu konuda bayağı zorluk çıkarıyor. Bunu kiralamak isterim. Olmaz, daha önceden kiralanmış. Bak işte kutu boş. Bu kadının başka filmi var mı? Ufak tefek adam kutuyu alıp resme baktı. Ha, şu Magna Cum Laude. Daha işin başındaydı ve bir anda yok oldu. Herhalde zengin bir herifle evlenip işi bıraktı. Birçoğu öyle yapar. İri yarı adam kutuya bakmak için eğilince, vücut kokusundan kurtulmak için boş geriledi. Bundan eminim, başka filmi var mı? Kısa metrajlı filmlerden videoya yeni geçiş yaptığı sırada ortadan kayboldu. Zindan onun en önemli rolüydü. Güllerin Yosması adlı filmde harika bir oyun çıkarınca filmcilerin dikkatini çekmişti. Ondan önce yalnızca kısalarda oynuyordu. Boş tekrar raflara yaklaşıp G harfini buldu ama bu kutuda boştu ve üstelik üzerinde Magna Cum Laude'nin resmi yoktu. İsmi de listenin en sonunda yer almıştı. Tekrar ufak tefek adama yaklaşıp öteki filmin kutusunu işaret etti. Bu kutuyu satın almak isterim. Kutuyu sana satarsam film geri gelince tekrar nasıl sergileyebilirim? Burada pek kutu satmıyoruz. Beyler daha çok resim istiyor ve dergi alıyor. Peki, videonun fiyatı nedir? Onu satın alacağım. Kiralayan kişi geri getirince, benim için ayırırsınız ve gelip alırım. Kaç para? Zindan popüler bir film. Üzerinde $39.95 yazıyor memur bey. Ama sana emniyet özel indirimi yapacağım. $50. Boş, sesini çıkarmadı ve nakit olarak ödedi. Makbuz isterim. Parayı alınca ufak tefek adam video kutusunu kahverengi bir kese kağıdına yerleştirdi. Biliyor musun, Maggie Cum Laude'nin hala birkaç kısa metrajı içeride oynuyor. İstersen girip bakabilirsin dedi gülümseyerek ve duvardaki levhayı işaret etti. Bu arada satılan malın geri alınmadığını da hatırlatmak isterim. Boş da gülümsedi. Pekala, kısaları izlerim. Video geri gelince kimin adına tutayım? Carlo Pinci. Los Angeles'ın mafya babasının ismini vermişti. Ne kadar da komik Bay Pinci. Pekala, dediğin gibi olsun. Boş perdeli kapıdan arka bölüme geçince, yüksek topuklu papuçlar, siyah tango kilot ve belindeki bozuk para çantası dışında, üzerinde başka bir şey bulunmayan bir kadın onu karşıladı. Silikonla şekillendirilmiş iri göğüslerinin uçları inanılmayacak kadar küçüktü. Sarıya boyalı saçları kısacık kesilmişti ve cam gibi bakan kahverengi gözleri fazlasıyla boyanmıştı. 19 ya da 35 yaşında olabilirdi. Özel bir buluşma mı istiyorsunuz yoksa video bölmesi için bozuk para mı? Boş cebinden incelmiş cüzdanını çıkarıp bozması için $2 uzattı. Kendim için de $1 alabilir miyim? Bana bahşişten başka para vermiyorlar. Boş kadına $1 daha uzatıp bozuk paralarını aldı ve üzerinde dolu olduğunu gösteren ışığın yanmadığı bölmelerden birine girdi. Orada bir şeye ihtiyacın olursa beni çağır dedi Tangalı kadın arkasından. Onun polis olduğunu anlamadığına göre kadın ya çok aptal ya da çok sarhoştu. Boş elini sallayıp bölmenin perdesini çekti. Burası ancak bir telefon kulübesi kadardı. Küçük ekranın üzerinde arasından seçim yapabileceği 12 filmin adı yazılıydı. Eski dikiz makinelerinde ardı ardına oynatılan 16 milimetrelik kısa metrajlı filmler artık video sistemine geçilmesine rağmen kullanılıyordu. Bölmede bir iskemle bile yoktu ama küçük rafın üzerinde bir küllük ve bir paket kağıt mendil duruyordu. Kullanılmış mendiller yere saçılmıştı ve içerisi adli tıp ambulanslarındaki dezenfektan kokusunu anımsatıyordu. Boş bozuk paralarını deliğe attı ve ilk video ekrana geldi. Bir yatağın üzerindeki iki kadın öpüşerek birbirlerine masaj yapmaktaydı. Birkaç saniye içinde kadınların aradığı kişi olmadığına karar verip kanal değiştirme düğmesine bastı. Heteroseksüel, homoseksüel, biseksüel çiftleşmeler birbiri ardına sıralanırken yalnızca aradığı yüzün orada olup olmadığına ilgi gösteriyordu. 9. filmde karşısına çıktı. Aldığı video kutusunun üzerindeki resminden tanımıştı. Hareket halinde görünce de betondaki sarışının Magna Cum Laude adını kullanan kadın olduğuna emin oldu. Filmde kadın sırtüstü divana uzanmış, bir parmağını ısırırken bacaklarının arasında yere diz çökmüş bir adam ritmik hareketlerle ileri geri gidip geliyordu. Kadının korkunç bir biçimde öldüğünü bildiğinden başka bir şiddete boyun eğerek ekranda yatmasını izlemek çözümleyemediği bir biçimde boşu etkiledi. Suçluluk ve üzüntü duyguları gitgide arttı. Polislerin çoğu gibi o da bir süre ahlak masasında çalışmıştı. Ayrıca bebekçinin kurbanlarından ikisinin çekmiş olduğu porno filmleri de izlemişti. Ama ilk kez böylesine bir huzursuzluk duyuyordu. Ekranda genç kadın parmağını ağzından çekti ve rolünün gereğini yerine getirmek için yüksek sesle inlemeye başladı. Boş, ses düğmesiyle oynayıp sesini kıstı. Ama öteki bölmelerde izlenen filmlerden kadının inleme sesleri hala kulağına geliyordu. Başka erkekler de aynı filmi izlemekteydi. Farklı erkeklerin farklı nedenlerle ilgisini çektiğini bilmek Boş'un ürpermesine neden oldu. Bölmenin perdesi hışırdadı ve birinin içeriye girdiğini duydu. Aynı anda bir el bacağından kasığına doğru ilerledi. Elini tabancasına atarak geri dönünce bozuk para veren kadın olduğunu fark etti. "Senin için ne yapabilirim hayatım?" diye mırıldandı kadın. Kadının kolunu itti. "Buradan çıkmakla işe başlayabilirsin. Hadi sevgilim, sen bunları gerçekten yapabilecekken niçin videodan izliyorsun? 20 kağıt, daha aşağı olmaz. Parayı yöneticilerle bölüşmek zorundayım." Kadın öylesine yaslanıyordu ki kimin soluğunun sigara koktuğunu anlayamadı. Sert göğüslerini Boş'a sıkıca dayamıştı. Birdenbire donup kaldı. Eli tabancaya değmişti. Bir an göz göze geldiler. "Evet, haklısın," dedi Boş. "Eğer nezarethaneye kadar gitmek istemiyorsan çık buradan." "Derhal memur bey." Kadın perdeyi açıp gözden kayboldu. Aynı anda film listesi ekranda göründü. Boş'un 2 dolarlık izleme süresi sona ermişti. Bölmeden çıkarken Magna Cum Laude'nin öteki bölmelerden sahte bir neşeyle yükselen sesi hala duyuluyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 106. Devamı 11. ayrımda.